Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, böylesine güzel bir iftar saatinde yine Rahmet Sofrası programında sizlerle beraberiz. Bugün de yine sizlerle beraber olacak çok özel ve güzel bir misafirimiz var. Profesör Doktor Kemal Sayar. Hoş geldiniz Sayın Hocam.
Kıymetli Hocam, hoş bulduk.
Allah razı olsun.
Cümlemizden.
Sizlerin tavsiyeleri, efendim programlarınızdaki düşünceleriniz gerçekten bize çok yol gösteriyor. O yüzden biz de bu Ramazan'da sizinle bir program yapma ayrıcalığını bize tanıdığınız için çok teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah, o bizim için bir şereftir.
Estağfurullah, Allah razı olsun. Ben diyorum ki gelin bu sizinle sohbetin birinci bölümünde bir haya ve edep üzerinde biraz duralım.
Şimdi çok haya, ihtiyacımız var.
Evet, haya evet. Esasında hani utanma diye söylüyoruz ama mesela Evliyaullah özellikle diyor ki اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ. İşte kıyamet günü sizin ağzınıza fermuar çekeceğiz. Ama eliniz, ayaklarınız, gözünüz, kulağınız yaptıklarını bize tek tek şahitlik edecekler. Buradan baktığımız zaman esas bizim rahmetli Hacı Mehmet Efendi Hazretleri öyle tarif ederdi. Haya insanlardan önce, Allah'tan önce insanın kendinden utanmasını bilmesidir. Bak elimizden utanacağız yazın bu şahitlik yapacak. Gözümüz şahitlik yapacak. Kulağımız şahitlik yapacak. Dilimiz söylediği yalanları bizzat kendisi orada ifşa edecek. O zaman insan önce kendinden utanmayı öğrenmeli diye böyle bir hayat tarifi var. Tabii edep de dediğimiz zaman hayanın dıştan görüntüsünü edep diye tarif ediyorlar. Yani davranışlara yansımasını, harekatımızda, sekenatımızdaki hayanın görüntüsüne de edep diye tarif ediyorlar. Ama esas sizin değerlendirmeleriniz çok daha önemli. Gelin sohbetin bu bölümünü bu iki konuya efendim inhisar ettirelim.
Değerli hocam, günümüzde belki en çok eksikliğini çektiğimiz şey insanın hududunu bilmesi. Edep bana hudut bilmek olarak görünüyor. Haya olarak insanın kendi kendine utanması dediniz. Bu insanın içinde bir terazi, bir meleke olmasını iktiza eder. Vicdan melekesi. Nurettin Topçu merhum, vicdan içimizde bizi Allah'a çağıran sestir diyor.
Evet, çok güzel bir tarifi var.
Yani bir haksızlık gördüğümüzde çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım diyebiliyor muyuz? Yoksa başımızı çevirip gidiyor muyuz? Dünya yakın zamanda Gazze'deki soykırım dolayısıyla bu vicdan imtihanında sınıfta kaldı. Dünyanın önemli bir kısmı sınıfta kaldı. Özellikle Batı aleminde hükümetler sınıfta kaldı. Vicdan aldırış edebilmektir. Başını çevirip gidememektir. Utanma duygusu, yanlış bir şey yaptığımız zaman o yanlışı hissedebilmeyi, idrak edebilmeyi ve üzerinde düşünebilmeyi gerektirir. Utanan insan ne yapar kıymetli hocam? Başını öne eğer. Yüzümüzü göstermek istemeyiz. Yer yarılsaydı da içine girseydim deriz. Daha temelde utanma duygusu çok kuvvetli bir efendim fizyolojik tepkiye de yol açar. Yani kalbimiz yerinden fırlayacak gibi olur, yüzümüz kızarır, sesimiz titrer. Yanlış yaptığında utanma duygusu insana evvel emirde ailesi tarafından bir terbiye olarak verilmesi gereken bir şey. Yani eğitimin özü vicdan duygusunu çocuğa kazandırmaktır. Bugün maalesef ailelere bakıyorsunuz, çok fazla akademik yarışın içindeler ama çocuklarımıza iyi bir seci, iyi bir karakter nasıl kazandırırız, bunun pek derdi içinde değiller. Sizin bahsettiğiniz gibi kendinden utanma, yanlış yaptığı zaman önce kendinden utanma. Belki önce kendinden de demeyelim de Allah'tan utanma. Çünkü bizi daima gören bir göz var. O gözün varlığını yok saydığımız zaman, onu aslında görmezden geldiğim zaman, işte modern uygarlık tamamen böyle bir şey. Utanmıyorsan dilediğini yap noktasına geliriz. İnsanlar bir ahlak yasasını içselleştirmedikleri zaman, insanların kendilerini görmedikleri yerde her türlü melaneti işleyebilirler. Ancak içimizde işleyen bir ahlak yasası ve bir vicdan varsa, başkasının görmediği yerde de hata yapmamaya gayret ederiz. Yakalanır mıyım korkusunun yerine, bu yanlış, dolayısıyla benim bunu yapmamam gerekir düşüncesi oluşur. Toplumsal hayatın barış içinde cereyan etmesi edep ve haya duygularıyla çok yakından alakalı. Ve Ramazan bize bu edep ve hayayı en güzel şekilde kazandıran bir ay aslında. Bu duyguları boş yere konuşmuyoruz. Çünkü edebi ve hayayı en güzel bir libas gibi, en güzel bir örtü gibi kuşanacağımız ay bu aydır. Çünkü bu ay haddimizi bilmeyi öğreniyoruz. Bedenin sınırları var diyoruz. Beden her istediğine ulaşamaz diyoruz. Dil her istediğini söyleyemez diyoruz. Arzu her istediği noktaya varamaz diyoruz. Heva ve hevese bir sınır getirmemiz lazım diyoruz. Böyle olunca işte aslında bir tür edep ve hayayı daha fazla temrin ettiğimiz, daha fazla efendim egzersiz ettiğimiz çok mübarek bir ayda bir toplumsal hastalığın da tedavisi olarak bunları daha fazla gündeme getirmemiz gerekiyor. Çünkü yaşadığımız toplumda hoyratlık, bencillik, hodbinlik maalesef yükseliyor. Bunun çok çeşitli sebepleri var. Yani sosyologlar bunun üzerine değişik şeyler söyleyebiliyorlar. Modernleşmenin getirdiği bir serazat olma, özgürleşme, herhangi bir bağla kendini mukayyet görmeme hali var. Demografik depremlerin oluşturduğu işte köylerin şehirlere boşalması ve şehirlerde yeni bir medeniyeti tam manasıyla tesis ettirememenin getirdiği boşluklar var. Geleneksel terbiye sistemlerinin akamete uğraması, modern terbiye sistemlerinin seküler muhteviyatı itibarıyla insanlara yeterince kılavuzluk edememesi durumu var. Bizim toplumumuz için konuşuyorum tabii. Seküler ahlak üzerinden kurallar toplumu yaratan insanlar da var. Ama mesele sadece kurallar olduğu için, kuvvetli yasalar olduğu için o yasalara boyun eğmek değil. Mesele ahlak yasasının insanın içinde olması.
Zaten hocam ahlak hılkat üzere yaşamak demek.
Evet.
İnsanın fıtrat üzere yaşaması demek. Hı-hı. Yani Allah insanları iyilik ve güzellik hamuru üzerine bina etmiş. O yüzden siz bu yaratılış sınırlarını iyi korursanız, ya benim özgürlük alanım buraya kadardır, buradan tabii ötesine yol gitmez. Ama bunu biz kendi kendimize bu hududu çizebiliyorsak, o ahlaktır. Ahlakın yetmediği yerde ahlakın bir vurucu gücü yok, cezalandırıcı gücü yok. Ama ahlakın yetmediği yerde zaten hukuka ihtiyaç olduğu için hukuk ortaya çıkmış. Belli suçlara belli cezaları
koymuş. Tek başına hukuk çok soğuktur hocam.
Tabii ama işte esas mühim olan bu ahlaka, insanın hılkati üzerine yaşamayı öğretmeniz lazım. Vicdan kelimesi de vecede, vicdan insanın kendi kendisine doğruyu ve eğriyi ayırt edebilecek bir kabiliyeti yakalamasıdır. Pedagojiyi de böyle tarif ediyorlar. Siz daha iyi bilirsiniz bunu gerçi de yani. Self-servis insan yetiştirme ilmi diye tarif ediliyor. Yani hiç kimsenin süflörlüğüne ihtiyaç duymadan, kimsenin rehberliğine ihtiyaç duymadan, insanın objektif kriterlere göre doğruyu ve eğriyi ayırt edebilecek bir feraseti kazanması. Yoksa başkalarının dediğine göre değil, ben objektif kurallara göre ben doğruyu ve eğriyi ayırt edebilecek bir insan olmam lazım. Bunun da ölçülerine de işte ahlaki kriterlerdir, vicdandır. İçimizde Allah'ın sesi, vicdan o. Yanlış yaptığımız zaman önce o feryat ediyor içimizde ama duyana lazım o. Duyana kulak lazım ki onu görsün, duysun.
Tabii.
O yüzden bir de sizin çok güzel tespitiniz var. Şimdi biz evet duyarlı insan olmamız lazım. Ama bu merhamet ve şefkat laf ebeliyle olan bir iş değil yalnız.
Tabii.
Bu söylemişi değil, eylemişidir.
Eylemişi.
Dolayısıyla eğer biz kanayan bir yarayı gördüğümüzde onu inip sarmıyorsak, ya da bir düşeni gördüğümüzde tutup elinden kaldırmıyorsak, böyle ben şöyle merhametliyim, böyle şefkatliyim diye mangalda kül bırakmasak ne yazar?
Tabii.
Esasında biraz işin bu tarafına da bir himmet buyurursanız çok memnun oluruz.
Merhamet eylem halinde sevgidir. Sevgi eyleme döküldüğü zaman, bir yarayı, sızlayan bir yarayı sardığı, onun ağrısını dindirdiği, sızısını dindirdiği zaman, efendim, dertli bir başa teselli olduğu zaman merhamet yüksek anlamını bulur. Öbür türlüsüne psikolojide biz sempati diyoruz. Yani ah ah vah vah, onun da başına çok acı şeyler gelmiş. Üzülüyoruz o insan için ama bir şey yapmadığımız zaman eksik kalıyor. Eylemle taçlandığı zaman merhamet gerçek anlamını bulmuş oluyor. Yani her insan bir başkasının acısını, sızısını dindirmek ödevindedir. yeryüzündeki bulunuşumuzun en yüce, en müteal amaçlarından bir tanesi de budur. Yüce Allah yüreğimize merhamet duygusunu kendi eşsiz rahmet denizinden, eşsiz merhamet denizinden bir damla olarak yerleştirmiştir. Bize de yakışan, insana layık olan yaratıcısının kendi ruhuna üflediği nefese layık olmaktır. Efendim, günümüzde merhamet o kadar görmezden geliniyor ki, o kadar artık literatürümüzden siliniyor ki, acımasızlık başat bir duygu olmaya başladı. Ben Türkiye'de her birimizin bir vicdan, bir merhamet seferberliği öncüsü olmamız gerektiğini, bu konuları çok fazla gündeme getirmemiz gerektiğini, edebi, hayayı, ahlakı, had bilmeyi sık sık gündemde tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Evlatlarımız, gencecik evlatlarımız sokağın ortasında öldürülüyorlar. Bu maşeri vicdanı kanatan bir şey. Yani nasıl olabilir? Yani 14-15 yaşındaki bir çocuk, 15 yaşındaki bir başka çocuğu bu kadar fütursuzca, bu kadar pervasızca canını nasıl kıyabilir? Merhametin okullarda bana sorarsanız müfredat programı haline gelmesi lazım. Bangır bangır televizyonlarda konuşulması, dizilerin içinde ifade edilmesi lazım. Toplumsal anomi diye bir kavramdan bahseder Emil Durkheim. Değerlerin kalıcı halde olmadığı, değerlerin bir toplumu ayakta tutmaya yetmediği, değerlerin bir toplumun fertlerini birbirine bağlamaya yetmediği değersizlik, aşınma, anarşi zamanlarından bahseder. Böyle zamanlarda intiharlar yaygınlaşır. Toplumda birbirine eziyet etme, birbirine savaşma, cedelleşme hadiseleri çoğalır ve toplum bir çözünmeye doğru gider. Bunun olmasının önündeki en önemli engel tutamaklarımızdır. Yani aşağı doğru düşüyoruz, uçurumda bir tutamak var. O tutamak nedir? Merhamettir, sevgidir, muhabbettir, insana hürmettir, varlığa hürmettir, kulluk bilincidir, fanilik bilincidir. Bu dünyada gelip geçici olduğumuzun hissiyatıdır. Sonsuza kadar bir firavun gibi efendim burada hüküm süreceğimiz zehabına kapılmamaktır. Bu bakımdan Ramazan ayı da tabii bize bunları hatırlatabilmesi bakımından. Bakın bir sürü şey saydık. Merhamet dedik, fanilik dedik. Bütün bunları bize hatırlatabilmesi açısından vücutlarımızın gelip geçiciliğini, ruhun asıl ihtiyacının sonsuzluk olduğunu hatırlatması bakımından da fevkalade şimdi önemli bir
ara. Zatenizin bu ifadelerinden aklıma Neyzen Tevfik geldi rahmetli. Said Halim Paşa onu sünnet düğününe çağırmış. Ne üflesin Neyzen diye. Yalnız demiş, onu hamama götürün, bir temizleyin. Berbere götürün, güzel bir tıraş ettirin. Bir de güzel giydirin demiş. Bir sürü yerli ve yabancı misyon şefleri de katılacak. Giydiriyorlar, hamama götürüyorlar filan, süslüyorlar. Sonra eve doğru gelirken bakıyor orada bir tane dilenci. Peşmürde bir vaziyette tir tir titriyor, havada soğuk. Kalk diyor sen, kalk. Çıkar üstündekileri diyor. Düzey kendisine alınanlar ona giydiriyor.
Evet.
Oğlum diyor, bana alan bulunur da sana alan bulunmaz, al diyor. Ve çekip gidiyor eski kıyafette. Ya şimdi buna bizim eski tabirle İsar diyorlar. Başkasını kendi ihtiyaçlarına tercih etmek. Bezir ve İsar var ya.
Tabii.
Gerçekten bu Ramazan'da bunu Cenab-ı Hak bize yaşatıyor ki buna evet. Aman ha. Bu İsar'a sahip çıkın. Kendinizi değil başkalarını önceleyin diye söylüyor bunlar. O bakımdan. Çok güzel bir şey bu.
Evet, yani günümüzdeki bu hodbin yükselişin de adeta bir tedavisi, bir panzehiri. Aslında insan kendi nefsini acıtmadan verdiği hiçbir şeyle tedavi olmaz. Yani biraz nefsimizin acıması lazım. Kolayca verilen hiçbir şey insana şifa olarak dönmez.
Dokunması lazım demek ki.
Biraz dokunması lazım. Biraz kendimiz için kıymetli saydığımız bir şeyi başka bir insanla paylaşabilmemiz lazım. Ramazan da bunun için hakikaten biçilmiş kumaş, yani bir zaman dilimi olarak. Ramazan dediğimiz şey aslında bir yoğunlaşma zamanı. Yani vaktin muhasebesi.
Sizin bir şey var ya, slow city.
Evet, yavaşlama zamanı.
Hayatı
evet.
Yavaşlatmak evet. Lazım, duraklatmak lazım biraz. Evet.
Çünkü değerli
hani
hocam.
Orada bizim bir şeyiniz evet. Var ya, Kızılderili
evet.
Şeyi gösteriyormuş, yol gösteriyormuş beyaz adama. Bir arada durmuş Kızılderili, bir dakika demiş ya. Hayrola niye durduk? Ya benim ruhum çok geride kaldı. O da gelsin de beraber buluşalım. Çok hızlı gidiyoruz demiş.
Tabii, o kadar hızlı gidiyoruz ki ruhlarımız arkada kalıyor. Ya, ya. Modern medeniyet böyle bir hız medeniyeti. Çok hızlanıyoruz. Efendim, kendimizi çok mühim insanlar addediyoruz. Her anımız telefon mesajlarıyla, telefon zırıltılarıyla, efendim sosyal medyaya yazdığımız şeylerle dolu oluyor. Biz de kendimizi dünyaya nizamat veren çok mühim kişiler zannediyoruz. Halbuki neyiz ki yani işte 10 milyar insandan, 8 milyar insandan bir tanesiyiz. Kulluk ödevinde olan bir insanız. Gelip geçiciliğimizi hissetmek için, vücudun bir şeylerden mahrum kaldığında ne kadar aciz duruma düştüğünü hissedebilmek için, kendi acziyetimizi, kudretsizliğimizi hissedebilmek için ve en önemlisi de insanın susuzluğunu dindirecek tek şeyin ebedle, sonsuz olanla bir olmak olduğunu hissedebilmek için bu ay bize bir tefekkür imkanı veriyor. Yani hakkını verebilirsek ne âlâ, hakkını verebilirsek ne mutlu bize. Yani bu edep mevzu değerli hocam, haya mevzu bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de giderek önem kazanıyor. Yani toplumsal sahada başkalarını incitecek davranışlardan uzak durmak. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Yani insanların ortasında cep telefonuna bağıra çağıra konuşmamak. Mesela çok basit bir şey. Kul hakkı dediğimiz şeye riayet etmek. Başkasının hakkından çalmamak. Yani bir evde gürültü yapmamak. Arabayla giderken emniyet şeridinden giderek bir başkasının önüne geçmemek. İnsanların kuyrukta bekledikleri bir sırada, bir sırada bekledikleri bir ortamda tabir caizse şimdi böyle bir argo bir tabir ama kaynak yapmamak. Kimsenin hakkına mütecaviz olmamak. Bütün bunlar bence İnanmış insanın hasletleri olmalı.
Hacı Sami Efendi Hazretleri bozuk parayı evde hazırlıyor. Bilet parası kadar parayı. Geliyor gişeye, cebinde hazır, elinde hazır para. Bozuk para verse, bozuk para verip de onun geri kalanını almak için beklemeyi bile sıra bekleyen insanın hakkına tecavüz diye değerlendiriyor. Bir hassasiyet, bir titizlik.
Tabii. Büyüklerin bir sözü var. Diyorlar ki, lüzumsuz çatık kaş bile kul hakkıdır. Mütebessim, insanları ferahlatan çehrelerle dolaşmamız lazım. Yani lüzumsuz bir çatık kaş bile karşımızdaki insanın belki o an kötü olan haleti ruhiyesini daha da aşağı çekebilir ve onu daha da üzebilir. Buna hakkımız yok.
Zaten sizin tavsiyenizle ben bir kitap almıştım. İslam'ın Gülümseyen Yüzü diye.
Evet. Eva Meyerowicz.
Ben sizin tavsiyenizle evet. Aldım o kitabı okudum. O zaman Peygamber Efendimizin ya güler yüz sadakadır hadis-i şerifinin tabii. Ne kadar bir kıymet ifade ettiğini anladım. Yani muhteşem bir şeydi.
Tabii. Yani insanlara rahat ettirmek, biz varız diye dertli bir başın derdinin hafiflemesi ne kadar güzel bir şey. Bir insanın derdini dinlemek. Bazen insanlar konuşuyoruz. Biz tabii dertli insanları dinliyoruz. Elem doktoruyuz. İşimiz bu. Bu tür mevzular geldiği zaman insanlar bana şunu soruyorlar. Diyorlar ki biz ne yapabiliriz ki? Biz yani elimizde büyük imkanlar yok. Kudret yok yani. Yasa yapmıyoruz. Kanunları, nizamları biz koymuyoruz. Sokağa çıkıp tebessüm etmeye de mi efendim enerjiniz yok diyorum. İnsanlara hal hatır sormaya, selam vermeye, sokakta güzel bir ortam yaratma. Buna da mı takatiniz yok? Merhum Ayşe Şasa hanımefendi bana bir hikaye anlatmıştı. Yaşanmış bir hadise İstanbul'da. Arif Bizat bir belediye otobüsüne biniyor, oturuyor. Bakıyor ki herkesin suratından düşen bin parça. Herkes kederli, yorgun zaten iş çıkış saati. Oradan bir gence tatlı bir söz atıyor. Bir latife yapıyor. Ona bir iltifatta bulunuyor. Sonra bir kız çocuğuna efendim güzel bir şey söylüyor. Uzakta yorgun argın böyle kendi halinde dalgın dalgın giden bir insana bir latifede bulunuyor. Birkaç kişiye böyle tatlı tatlı sözler söylüyor. Sonra onlar kendi aralarında da konuşmaya başlıyorlar filan. Birdenbire otobüsün havası değişiyor. Otobüsün havası değişiyor. İnsanlar birbiriyle konuşmaya başlıyor. Ülfet her birimizin ihtiyacı. Dinlenmek, anlattığımızın karşımızda bir muhatap bulması herkesin büyük bir ihtiyacı. O yüzden dert dinlemek de, bir başkasının dertli başına bir omuz olmak da bir sadakadır. Güler yüzün bir sadaka olduğu gibi.
Evet, muhterem hocam, sözünüzü balla keselim burada. Sohbetimizin birinci bölümünü burada noktalayalım. İkinci bölümüne inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, Profesör Doktor Kemal Sayar hocamızla sohbetimizin birinci bölümünü burada, onun sözünü balla keserek noktalıyoruz. Ama lütfen gönlünüz ve kulağınız bizde kalsın. Sohbetimize kaldığımız yerden aynen devam edeceğiz efendim.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, Profesör Doktor Kemal Sayar Bey hocamızla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam, şimdi burada benim şöyle gördüğüm kadar modern dünya mutluluğu insanın hep dışında arattırıyor. Biz mutluluğu zannediyoruz ki paradadır, puldadır veya makamdadır, mevkidedir ya da şandadır, şöhrettedir. Halbuki mutluluk dışarıda değil, esasında içimizdedir. İnsan kendi içindeki mutluluğu yakalarsa, ki buna kalbi selim sahibi insan, kendisiyle barışık insan diyoruz, o her yerde huzurlu ve mutludur. Ama bir adam kendi içinde kendisiyle kavgalıysa, bu adam kimseyle geçinemez. Hanımıyla da geçinemez, ana babayla da geçinemez, konu komşuyla geçinemez. Herhalde bunları siz daha çok gelen hastalarınızdan böyle hem de görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Şimdi dolayısıyla bu Ramazan bizde huzur ve mutluluğu içimizde arattıran ve içimizde yaşatan bir kıvamı yakalamak için emredilmiş. İşin bu tarafına gelmek lazım. Bir de bugün biz çocuklarımızın filan kafasına öyle ideal hedefler koyuyoruz ki bu hedefler dünyalık hedefler. O dünyalık hedefler yakaladı mı yol bitti. Ondan sonra ne olacak? Hiç. Hani bir hiç levhası var ya bizde. İşte adam vali olacağım, sonra milletvekili olacağım, sonra bakan olacağım, sonra başbakan, sonra cumhurbaşkanı. Ondan sonra ne olacağım? Hiç demiş. Ya yol bitti. Ben şimdiden içim öpeli mi demiş. Bak sen bu bütün rütbeleri yakaladıktan sonra hiç olacağım. Ben şimdiden içim. Şimdi dolayısıyla esas insanoğlunun psikolojik yönden güçlü olabilmesi için bu hedeflerin müteali hedefler olması lazım. Böyle dünyalık hedefler değil. Onlar bitti mi bu sefer insan büyük bir sanki tutunacak dalını kaybetmiş gibi bir konuma düşüveriyor. Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz muhterem hocam?
Materyal mutluluk deniz suyuyla harareti gidermek gibi. Yani maddi olan insanın susuzluğunu çok kısa bir süre belki dindirebilir fakat sonra yetmemeye başlar. Buna psikolojide hedonik adaptasyon deniyor. Bu şu demek, yani insan hazza, maddi olan şeyle gelen hazza çok çabuk alışıyor. Yani büyük bir evde yaşayan daha büyük bir ev istemeye başlıyor. Büyük bir araba kullanan daha büyük bir araba istiyor. Veya kendisini başkalarıyla mukayese ediyor. Ve oradan alınan haz bir süre sonra bitiyor. Bitmeyen bir haz var, manevi haz. Allah ile bir olmanın hazı. Veya alemde, çok büyük bir alemde küçücük bir zerre olmanın hazı. Sen denizin içindeki bir damla değilsin, okyanusun içindeki bir damla değilsin diyor Hazreti Mevlana. Damlanın içindeki denizsin, damlanın içindeki okyanussun. İşte buna, bu mistik birliğe vecd anlarında, istirak anlarında sufiler ulaşmış. Allah dostları ulaşmış. Bundan daha lezzetli başka bir şey yok herhalde. Yani alemle beraber raks etmek. Bütün zerreler gibi, kainatta titreşen bütün zerreler gibi kendini bir zerre olarak hissetmek ve o alemin büyük raksında, büyük dönüşünde gezegenlerin küçücük, mini minnacık, gözle görülemeyen bir zerre olarak devam etmek. Kendini çok çok büyük bir bütünün bir parçası, bir zerresi olarak hissetmek. Değişmeyen lezzet bu. Yani insanda azalmayan lezzet bu. Eğer bu yakalanabilirse tabii. Buna Abraham Maslow, bizim psikolojinin pirlerinden birisi, doruk deneyim diyor. Vecd halleri. Bu vecd hallerini insan işte mistik tecrübelerde, aşk halinde yaşayabiliyor. Onları bulduğumuz zaman adeta içimizde bir sonsuzluk kanatlanıyor. Sonsuzluğu bulmuş gibi oluyoruz. Ve tarih boyunca da büyük mistikler, büyük veliler, büyük dervişler hep bu anların peşinde olmuşlar. Maddi olan insanın susuzluğunu dindirmez dedik. Araştırmalar bize şunu gösteriyor değerli hocam. Parayla satın alınabilen, parayla değiş tokuş edilebilen hiçbir şey insanın uzun vadeli mutluluğuna katkıda bulunmuyor. Evet. Ben bir şeyi para bastırıp alabiliyorsam o bende mutluluğa sebep olmuyor. Ama sahici bir dostluk mesela parayla satın alamazsınız. İnsanlara faydalı olma hissi parayla satın alamazsınız. Kainatta bir anlam duygusu, yani niye varım sorusuna verdiğimiz esaslı bir cevap. Bakıyorsunuz dava delisi adamlar var. Yani geçmişe baktığımız zaman varını yoğunu satmış, varını yoğunu bir kenara atmış, maddiyatın peşinde koşmamış, sadece bir ülkünün, bir idealin peşinde koşmuş insanlar var. Onlardan daha mutlusu yok bana sorarsanız. Ya da mutluluk yani sadece ağzımızın kulaklarımıza varması hadisesi değil, bir içsel itminan duygusu, huzur duygusu olarak tarif edilmesi lazım. Yani akşam yastığa başımı rahat koyabilme hissi, vicdan huzuru. Bu durumlar olarak da mutluluğu tarif edebilirsek, batıdaki materyal arayışla mutluluğun bir alakası olmadığını düşünmemiz lazım. Tek başına neşeli olma, hayatı hep böyle coşkulu yaşama anlamındaki mutluluk hayatın gayesi olamaz. Hayatın gayesi, merhum Emin Işık Hoca'nın bir kitabına isim verdiği gibi kime kulsun sorusuna doğru bir cevap verebilmektir.
Muhteşem bir kitap ya.
Evet, kime kulsun sorusuna doğru bir cevap vermektir. İnsanlığa faydalı olmaktır. Sen yaşadın diye dünyada bir şeylerin düzelmiş olmasıdır. Benim çok sevdiğim bir hadis-i şerif olarak okumuştum ben. İnşallah yanılmıyorumdur. Ne mutlu gariplere diyor Hazreti Peygamber.
Tabii. Garipler. Tuğba lil guraba.
Evet, siz tamamını söyler misiniz Mehmet hocam?
Yok yok,
siz buyurun lütfen. Ben haddimi aşmayayım.
Yok sadece ben bu iki şeysini biliyorum. Tuğba lil guraba diye.
Evet.
Devamını siz söylerseniz.
Garipler kimdir ya Resulallah dedikleri zaman? Halkın bozduğunu doğrultan, halkın yıktığını yeniden yapanlardır.
Ya.
İnşa edenlerdir. Olumlu yönde dünyayı imar edenlerdir. Taşı taş üzerine koyanlardır. Belki böyle oldukları için insanlar tarafından itilirler, kakılırlar bazı zamanlarda. Dostoyevski'nin meşhur bir romanı vardır, Karamazov Kardeşler. Orada çok meşhur bir bölüm vardır, Büyük Engizisyoncu diye. Büyük Engizisyoncu Hazreti İsa ile konuşur orada. Hazreti İsa yeryüzüne inmiştir. Yeryüzünü imar etmeye çalışmaktadır. Engizisyoncu der ki sen bu yaptıklarınla bizim düzenimize zarar veriyorsun. Seni insanların içinde bırakamayız, seni mahkum etmek zorundayız. Çünkü sen bizim yaptığımız düzeni bozuyorsun. Bizim lehimize olan, bizim menfaatimize olan düzeni bozuyorsun. Günümüzde hakikaten İyilik yolunda çalışanlar bazen garipler olarak itilip kakılabilirler. Ama ne mutlu onlaradır, ne mutlu garipleredir. Her birimiz merhametin, vicdanın, huzurun, barışın, insanın insana köleliğinin sona ermesinin müddeileri olmalıyız. Yani bunları savunmalıyız, bunlar için gayret göstermeliyiz. Mutluluk arayışı eğer bir kelimeye indirgenecek olsa, verebilmek derdim ben. Yani her şeyi bir damıtsak kim daha mutludur? Daha yatay bir düzlemle bakıyorum. Yani ilahi olanla ilişkileri ayrı tutarak konuşuyorum. Verebilen, paylaşabilen, kendinde olanı üleşebilen insanlar daha mutlu insanlar.
Şimdi hocam burada yine benim bir şey hatırıma geldi. Gerçekten Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ne ticaret ne de alışverişin Allah'tan alıkoymadığı insan olmak. Sonra siz nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Tamam, Allah herkesle beraber de biz onunla beraber miyiz değil miyiz? Problem burada işte. Emin hocam bu yüzden o kitabı yazdı. Kime kulsun diye. Ama çağdaş dünya bize huzur ve mutluluğu hep dışarıda arattırıyor esasında. Yani parada pulda arıyoruz, şanda şöhrette arıyoruz, kariyerde arıyoruz. efendim.
İçeri yoksulluk olur. İçeride yoksulluk olduğu için kıymetli hocam.
Koltukta efendim makam da arıyoruz. Halbuki hiç dışarıda aramaya gerek yok. Esas huzur ve mutluluk kendi içimizde.
Tabii.
Ama içimizde olduğu için içimizdeki kadar uzak gözüküyor. Bizi hep dışarıda arıyoruz. Biraz da bizi hep buna mahkum ve mecbur ediyorlar. Halbuki kendimize dönsek, içimize dönsek, o içimizdeki huzuru yakaladığımız zaman böyle bir adam her yerde huzurlu ve mutlu olur. Her yerde. Ama kendi içindeki huzuru yakalayamayan bir adam, kendisiyle kavgalı bir adam hiçbir yerde huzurlu olmaz.
Tabii. Dışarıya bakışta şöyle bir şey var kıymetli hocam. Şimdi mutluluk araştırmaları bize şunu gösteriyor. Sosyal mukayeseye giren her insan mutsuz olmaya yazgılı. Yani bir başkasında şu var, bende bu yok diyen her insan mutsuz olmaya yazgılı. Çünkü sizin sahip olmadığınız pek çok özelliği başka insanlar sahip. Yani sadece mal mülk de değil. Yani bizden daha yakışıklı, bizden daha akıllı, bizden daha zeki, bizden daha tırnak içinde sevilen bugünlerde bir ifadeyle karizmatik bir sürü insan var. Dolayısıyla yani elbette eksiğimiz olacak. Biz zaten bu eksikliklere rağmen kendimizi...
Zaten kulluğumuzun gereği evet, bu zaten.
Tabii. Bunu fark ederek kendimizi ruhen tamamlama derdindeyiz. Yani maddi olanı tamamlayamayız. Suratımızın şeklini kolay kolay değiştiremeyiz. Gerçi şimdi hanımefendilere yönelik çok kuvvetli bir endüstri de o yönde boy verdi ama... Ruhen kendimizi tekemmül ettirmek ödevindeyiz. Yani bu dünyaya eksik, kusurlu varlıklar olarak gönderildik. Ne kadar ilahi öze yaklaşabilsek, içimizdeki o ilahi nefayı ne kadar gerçekleştirebilirsek, oraya ne kadar yaklaşabilirsek o kadar başarılı olmuş olacağız. Şimdi bu kadim bütün gelenekler bize barışın içimizde olduğunu, dönüşün içimize olması gerektiğini söylüyor. Sayısız fabllar, sayısız hikayeler bize dön dolaş kendi içine gel diyor. Ama bazen içimiz de en uzak ülke.
Evet ya.
Oraya gitmek ya. Çok zaman alıyor. Çok uzun yollardan, çok meşakkatli yerlerden geçmek gerekiyor. Şimdi değerli dinleyicilerimize atların meşhur hikayesini hatırlatalım. Simurg'un hikayesi. Kuşların ülkesinde bir kıtlık olur. Ve kuşlar toplanırlar, ne yapacağız? Ölüyoruz, yok oluyoruz. Gidelim Kaf Dağı'nın arkasındaki padişahımız Simurg'u bulalım. Onun eteğine yüz sürelim. Ondan aman dileyelim. Ondan bize yardımcı olmasını isteyelim. Tamam. Binlerce kuş bir sefere çıkar. Değişik türden kuşlar. 7 vadiden geçerler. 7 yokluk vadisinden. Her vadide bir grup arkadaşları terk eder. Her vadide
veya bir grup arkadaşları helak olur.
Veya helak olanlar olur. Dönerler dönerler bir kısmı, çok çetin yollardır, nihayet Kaf Dağı'na ulaşırlar. Bir bakarlar ki Simurg, yani 30 kuş kalmıştır. Aslında o kavmin efendileri, o kavmin padişahı da o 30 kuştur. Çünkü onların uğruna bu mihnetlere sadece 30 kuş katlanmıştır. Simurg olmak, kendi kendini değiştirmek, dönüştürmek aslında insan... İnsanın bütün yolculuğu doğru izleri takip ederse hep kendine doğrudur. Kendini bulmaya doğrudur. Yabancılaşma perdelerini atmaya doğrudur. İnsan evladı kendini kaybettiğini kolay kolay fark edemez kıymetli hocam. Hani bir misal verilir, kurbağayı yavaş yavaş ısıtırsanız bir suda fark etmezmiş diye. Isıyı alır ama reaksiyon göstermez yavaş yavaş ısıttığınız için. İnsan evladı da Hazreti Ali'nin çok güzel bir sözü var. Onun fehvasınca insan inandığı gibi yaşamazsa yaşadığı gibi inanmaya
tabii,
başlar.
Evet.
Hükmü fehvasınca yaşadıklarını doğru bellemeye başlıyor. Dolayısıyla her birimizin önündeki en önemli ödev o yabancılaşma perdesini söküp atmak. Kendi hakikatimize daha yakından bakabilmek, kendi kusurumuza da yakından bakabilmek. Bize şah damarımızdan daha yakın olan, ilahi olana da yaklaşabilmek. Yolların en çetini, savaşların en büyüğü, insanın kendi nefsiyle uğraşması.
Peygamber Efendimiz zaten öyle buyuruyor ya, şimdi küçük cihattan büyük cihada döndük.
Evet.
Bedir'den sonra söylüyor bu Efendimiz, bu hadis-i şerifi. İnsanın kendisiyle mücadelesi en büyük cihat. Zaten kendisiyle olan mücadelesinde başarılı olmayan dışarıya savaşa da gitmez. Yani bir adamın namazda gönlü yoksa ezanda kulağı olur mu? önce içinde bu gaza ve şehadet duygusunu alevlendirmen lazım ki savaşa gidesin. Yoksa bu bizim ayağımıza bir pranga vuruyor, ellerimize bir kelepçe vuruyor, hiç kımıldatmıyor. Bırak cihadı, yerimizden oynatmıyor. Dolayısıyla gerçekten en büyük kelepçeler, en büyük prangalar kendi içimizdeki perdeler. Buradan kaynaklanıyor.
Yakın zamanlarda psikolojide yeni bir kavram geliştirildi. Spiritüel narsizm diyorlar. Manevi narsizm diyelim biz buna. Özellikle uzak doğudaki bazı manevi uygulamalara katılan insanlar bir müddet sonra kendilerini çok üstün hissetmeye başlamışlar. Ve diğer yoldaki arkadaşlarına daha hakir bakmaya başlamışlar. Yani ben bu yolda çok mesafeler kat ettim, sen çok arkalardasın gibi. Ve bunun aslında tam da gerçekleştirmek istedikleri şeyin tam tersi olduğu görülüyor, değil mi?
Tabii.
İnsan kendi nefsini törpülemek için çıktığı bir yolculukta kendi nefsini yine üstün tutmaya başlıyor. Özellikle bu manevi yollarda çok dikkatli olmak lazım. Kendi nefsimizi başkalarına üstün tutmaya başladığımız, kendimize üstünlük vehmetmeye başladığımız anda yanlış bir yerde gidiyoruz demektir.
Kıyamet kopuyor.
Evet.
Ama burada şeytan da ve şeytanın da nefsinin de en önemli iki tuzağı var. Alimlere ilim yönünden yaklaşarak onları yoldan çıkarır. Ariflere de ibadet yönüyle yaklaşarak onları yoldan çıkarır. Alime diyor ki ya sen artık bak koskoca profesör oldun. Yani yaladın yuttun, senden daha fazla alim var şimdi. Ne bu kadar hala uğraşıp duruyorsun diyerek onu böyle ilim yoluyla ucube sevk ederek yoldan çıkarır. Arifi de ibadet yoluyla ya daha ne kadar secde etmedin geri kalmadı. Gözyaşın seccadelerinin hepsini ıslattı, yeter artık diyerek onu da oradan böyle ne yapalım ona kışkırtarak isyana sevk eder. O yüzden Allah korusun, yani çok güzel bir tespit bu sizin buyurduğunuz şey.
İnsan,
ama bu işte o manevi ne dediniz siz ona?
Manevi narsizm.
Manevi narsizm, ya Allah korusun.
Kendine aşık olma halleri.
Ya, evet.
Kendine aşık olma halleri. Aslında bütün maneviyat insanın kendi tortularından arınması, kendi lekelerinden arınması, ruhunu arındırması üzerine kurulu bir şey. Bu orada büyüklenme yok, orada acziyeti hissetme
ya,
var.
Evet.
Yani Yüce Allah'ın önünde bir kudreti olmayan, aciz ama onu idrak edebilecek kadar da idrak melekesi olan varlıklar olduğumuzu hissedebilmek.
Şimdi hocam bir şeye gelelim. Demin siz gene ifade buyurdunuz hep. İnsan kendisinden yukarıdakilere bakıyor filan. Halbuki Hazreti Mevlana diyor ki, senden ednalara bakıp şükrüyle demsaz olmak, senden alalara bakıp rişk eylemenin merhemidir. Senden aşağılara bakıp haline şükretmek, senden yukarılara bakıp suratını ekşitmenin ilacıdır diyor Hazreti Mevlana. Şu sohbetin son bölümüne geldik biz.
Evet.
Burada bir şükür üzerinde de duralım. Hazreti Pir buyuruyor ki, şükür hayatı şeker gibi yaşamaktır. Eğer şükretmeyi bilirseniz sizde ne stres olur, ne gerilim olur, hep pozitif enerji verirsiniz. Yüzünüz güleç olur.
Tabii.
Ama işte bu şükrü yakalamak. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Şimdi haya üzerinde durduk, edeb üzerinde durduk, çok güzel. Bir de bu şükür üzerinde durursak eğer.
Değerli hocam, şükür üzerine Şibli'nin bir sözü çok hoşuma gider. Şükür nimeti değil, nimeti vereni görmektir der. Daima bize bir nimet veriliyor. Yani karnımız doyduğu her seferinde nimet veriliyor. Nefes aldığımız her seferinde nimet veriliyor. Nefes verdiğimiz her seferinde nimet veriliyor. Kainatı idrak edebildiğimiz her an bize bir nimet veriliyor. Çünkü bu idrak da alınıyor işte. Alzheimer hastaları bu idraktan mahrum kalıyor. En yakınlarını bile tanıyamayacak noktaya gelebiliyor. Sağlık bir nimet. Dolayısıyla insan sayısız nimetin bolluğu içinde yaşıyor. Ama fark etmiyoruz. İnsan bir organını ancak o iyi çalışmadığı zaman hisseder.
Ya da kaybettiği zaman.
Ya da kaybettiği zaman. Yani bronşlarımda bir hastalık olduğu zaman, astım hastası olduğum zaman akciğerlerimi hissederim. Midemde bir rahatsızlık olduğu zaman midemi hissetmeye başlarım. Onun dışında her şey mükemmelen çalıştığında zaten vücudumuzu çok hissetmeden yaşarız. Bir şeyler zayi olmadan onun kıymetini idrak edebilmek lazım. Zayi olmadan onun şükrünü eda edebilmek lazım. Çünkü öyle yaşayarak hayatımızı bereketlendiriyoruz diye düşünüyorum.
Şimdi sözü şöyle noktalayayım ben muhterem hocam. Şimdi yemeğin bir edebi var, bir de rabıtası var tasavvuf erbabın indinde. Edebini biliyoruz, sünneti yani besmeleyle başlarız, elimizi ağzımızı yıkayarak başlarız. Midemizin üçte birini boş bırakarak kalkarız, duamızı yaparız. Bu yemeğin sünneti ama bir de rabıtası var, rabıtanın iki şartı var. Zatenizin bugünkü sohbetinin özeti de olacak bu. Bir, sofrada gördüğün her nimet sana münimi hakikiyi hatırlatacak. Orada bir tutam tuz, bir tutam biber, buradaki pilav, buradaki ne varsa çorba, her şey. Kaşık çatal bile sana münimi hatırlatacak. Bir. İki, verilen nimetlere layık olmadığın ezikliğini duyarak yiyeceksin. Bu acizin farkında olarak. Bırak beğenmemeyi. Bir sofrada bize ikram edilen o bir tutam tuza bile liyakatimiz var mı yok mu? Onu bile bu aziz duygusu içerisinde yediğimiz zaman yemek de çok lezzetli oluyor. Çok da tatlı oluyor. O yüzden böylece zatenizin bu tavsiyelerini bu iki şeyle de özetlemiş olduk.
Eyvallah. Ne güzel özet buyurdunuz.
Allah razı olsun. Estağfurullah. Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri bu güzel iftar saatinde rahmet sofrasında programımızın bu ikinci bölümünde de Kemal Sayar hocamızla sohbetimizi burada noktalıyoruz. Bir başka iftar saatinde, bir başka rahmet sofrasında, bir başka güzel misafirle bir arada bulunmak üzere hepinize hayırlı iftarlar diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla.